Ayrım 37.
Ve Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, sayfa 135. Muğla Milletvekili Tevfik Rüştü Bey'in görüşleri farklı değildir. Meclis vatanı kurtarmak için olağan zamanlardaki görevlerinin üstünde bir görevi yüklenmiştir. Ülke yıkılırken ve milletin hayatı söz konusuyken tarihin kendisine verdiği bu görevi meclisimiz kabul ediyor. Bu meclis gidecek, olaylara eylemli olarak el koyacak, karşı koyuşları kıracak ve hainlere ceza verecektir. Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, sayfa 136. Rize Milletvekili Doktor Abidin Bey bir başka oturumda meclisin köklü dönüşümler gerçekleştirmesini ister ve şunları söyler. Şimdiye kadar örneği görülmemiş, güçlü ve bütün anlamıyla millet için hayatını feda edecek olan olağanüstü bir meclis kurduk. Olağanüstü işler görmemiz gerekir. Yoksul halka haklarını vermeliyiz. Bu büyük ve olağanüstü meclis bana bu yetkiyi vermezse nankörlük yapmış olur ve millet hakkını o zaman zorla alır. İlk meclis Profesör Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Çağdaş Yayınları 2. Bası, sayfa 115-116. İzmir Milletvekili Esat Mahmut Bozkurt, 18 Kasım 1920'de Refik Şevket Bey'in devrimci görüşlerini genişletir, gelişkin bir yönetim anlayışıyla yeni sosyal önermelerde bulunur. Halkın yönetime doğrudan katılması gerektiğini dile getiren Esat Mahmut şunları söyler. Mesleki temsil sistemini, her meslekten emekçinin meclise girmesi, yazarın notu. Kabul etmediğimiz takdirde seçtiğimiz özel komisyonun hiçbir hükmü kalmaz. Çıkaracağımız yasa ancak bu yolla ülkemizde tarihi bir devrim yaratacaktır. Eğer bunu kabul etmezsek, emperyalist ülkelerde meşruiyet sever geçinen sınıfın halkı aldatarak anayasadan özgürlükten söz etmesine benzeriz. Halk buraya gelmedikçe, halk burada geleceğine karar vermedikçe, haklarına kavuşma olanağını hiçbir zaman bulamayacaktır. Ben ancak çiftçilerin çarıkları, demircilerin çekiçleri ve tabakların, derici yazarın notu, önlükleriyle bu meclise girdiği zaman ülkenin kurtulduğuna inanabilirim. Kuvayi Milliye Ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, sayfa 91. Mersin Milletvekili İsmail Safa Bey, 29 Mayıs 1920'de yaptığı konuşmada Avrupa devletlerinin Türkiye ile ilişkilerini ele alır ve Türkiye için idamdan çok daha ağır olan bu ilişkilerin olması gereken yeni biçimi hakkında görüşler ileri sürer. Düşünce ve önerilerini kapsayan 3 maddelik bir önerge verir. Özellikle duyunu umumiye borçları ve Türkiye'deki yabancıların mülkiyetinde bulunan kuruluşlar konusundaki önerileri kararlı ve köklü çözümlere yöneliktir. İsmail Safa Bey'in görüş ve önerileri şöyledir. Milletimiz bundan sonra duyunu umumiye için 10 para vermeyecektir. Çünkü ilk olarak şimdiye kadar yaptığımız borçlanmalar Avrupa'nın neden olduğu ve birbiri ardınca gelen sonsuz savaşlara harcanmıştır. İkinci olarak milyonlar harcayarak imar ettiğimiz binlerce bina ve tesis, meydana getirdiğimiz zengin ve işlenmiş topraklarımız bir takım meşru olmayan çirkin gerekçelerle elimizden alınmıştır. Üçüncü olarak uzun savaşlarda her çeşit belalarla yorgun ve yoksul düşen Türk köylüsü, Müslüman halk, aslı bin kere ödenmiş olan bu zalim borç para yükü altında pek çok ezilmiştir. Türkiye Müslümanları milli sınırlar içindeki bütün demir yolları, elektrik tesisleri, fabrikalar, liman ve maden ocakları gibi yabancı asalak işletmeleri artık kendi malı saymaktadır. Çünkü bu çeşit işletmeler ülke içinde bozguncu ve düşmanca bir siyaset izleyerek ülkenin yaşam kaynaklarını ve gücünü tüketmektedir. Talihsiz milletimiz bu işletmelere herkesten, her milletten çok sahip olma ihtiyacındadır. Bu maddelerin incelenip görüşülmesi ve barış koşullarımız arasına konulmasının kabulünü genel kurula arz ve teklif ederim. AGE sayfa 99-100. Birinci Meclis Milletvekilleri bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ödünsüz bir devrimci duruş sergilerken davranışlarına temel oluşturan özgüveni esas olarak Türk halkının desteğinden almıştır. Halk meclisi ve cepheyi sürekli izlemekte, İkircilik ya da kararsızlık hissettiği her gelişmede doğrudan devreye girmekte ve milletvekillerini uyarmaktadır. Yozgat ve Kırşehir halkının 18 Ağustos 1920'de Meclis Başkanlığı'na gönderdiği iki telgraf, Türk halkının Kurtuluş Savaşı'na, bu savaşı sürdüren orduya ve meclis çalışmalarına verdiği önemi gösteren çarpıcı örnekler ve tarihsel değeri olan belgelerdir. Bu belgelerde dile getirilen anlayış, tüm illerde yaygın olan ortak bir ulusal istenç haline gelmiştir. Milletvekilleri, gereksinim duydukları güç ve özgüveni kişisel niteliklerinden olduğu kadar, esas olarak halkın neredeyse baskı haline getirdiği ilgi ve desteğinden almıştır. Yozgatlılar çok sayıda imza ile meclise gönderdikleri telgrafta şunları söylüyorlardı. Bugün din adamları, eşraf, memur, esnaf, tüccar, kadın, erkek, Boğazlayan Maden Yozgat Kuvayi Milliyesi'nden oluşan bütün Yozgat halkı belediye önünde toplanarak şu kararları almıştır. Vatanın kurtarılması ve milli istiklal kaygısı ile başlattığımız mukaddes kavganın bütün aşamalarını büyük bir sinirlilik ve heyecanla izlemekteyiz. 300 milyon Müslümanın dayanağı olan egemenliğimizi ve hilafetimizi kurtarmak ve düşman saldırısını kırarak ölüm dirim kavgasını başarıyla yaşatabilmek için dünyayı hayran bırakacak fedakarlıkları yapmaya hazırız. Atalarımızın namus ve istiklal bayrağını yüzyıllardan beri yere düşürmeden gayretli omuzunda taşıma yeteneğini gösteren bugünkü fedakar ordumuzdan hücumlarını korkmaksızın şiddetlendirmesini istiyoruz. Orduyu güçlendirmek için onun saflarına koşmaya hazırlanıyoruz ve o günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Pek yakında ordumuzla beraber olma şerefiyle övünç duyacağız. Yüce Kurulunuzda yaptığımız başvurumuzun cephedeki bütün fedakar vatan evlatlarına duyurulmasını Büyük Millet Meclisi ile Batı Ordusu Kumandanlığından rica ederiz. AGE sayfa 121-122. Kırşehir Müdafaa-i Hukuk adına ve eşraf imzaları ile gönderilen telgraf ise şöyleydi. Milli varlığımızı korumak uğrunda gereken kesin önlemleri düşünüp uygulamak üzere sizleri milletvekili yaptık. Ancak Büyük Millet Meclisi'nde yaptığınız görüşmelerde beklediğimiz yararlı bir sonuca doğru ilerleyemediğiniz anlaşılmaktadır. Sizi milletvekili olarak seçenler acaba hangi isteğinizi geri çevirdi? Beyefendiler, rica ederiz. Dindaşlarımızın namus ve hayatları Yunan palikaryalarının ayakları altında daha fazla çiğnenmesin. Bu nedenle son tehlikeyle karşı karşıya kalmadan düşünün, taşının. Yol göstermek sizden, o yola göre hareket etmek bizden. Yardım da Allah'tandır. AGE sayfa 122. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923'te milletvekillerinin yenilenmesi için seçim kararı alarak kendini feshetti. 120 milletvekilinin imzaladığı önergede ülkeyi savunma amacıyla toplanan Büyük Millet Meclisi'nin 3 yıllık bir uğraşla amacına ulaştığı, bu nedenle tarihsel bir övünç kazanarak gelecek kuşakların takdirini hak ettiği, artık ülkenin önünde barış sorunlarını çözmek ve ekonomik ilerlemeyi sağlamak gibi iki önemli ve mukaddes amacın bulunduğu belirtiliyor. Bu aşamada yeniden halkın oyuna başvurmanın milletin geleceğinden daha büyük gelişmeler sağlayacağı söyleniyordu. AGE sayfa 286. Önergeyi kabul eden milletvekilleri başarmış oldukları işin büyüklüğünden olacak son derece olgun ve özverilidirler. Pek çoğu kazanılan zaferin ve milletin kurtuluşunda pay sahibi olmanın iç huzuruyla kent ya da köylerine dönüp yaşamlarını sessizce sürdürmeye, kendi yerlerine gelecek gençlerin yapacağı işleri izleyerek vatan yeni bir görev isteyene kadar işleriyle uğraşmaya razıdır. Erzurum milletvekili Durak Bey'in sözleri birçok milletvekilinin ortak görüşünü yansıtmaktadır. Efendiler, bu millet tarihinde birçok büyük evlatlar çıkarmıştır. Onlar gibi memleketlerimize gidelim ve geleceğin gözcüsü Atiye Nigahban olalım. Bence hiçbirimiz adaylığımızı koymayalım. Buraya göndereceğimiz evlatlarımıza, kardeşlerimize bakalım. Eğer ülkenin yararına bizim kadar çalışmıyorlarsa yine gelelim, görevimizi yapalım. Onların üzerinde denetim görevini üstlenelim. AGE sayfa 290. 1. Mecliste görev alan milletvekillerinin önemli bir bölümü gerçekten aday olmadı ve yaşadıkları yerlere geri döndüler. Kendilerine ne bir ayrıcalık ne de devlet görevi istediler. Başka gelirleri olmadığı için almak zorunda kaldıkları milletvekili maaşlarını kurtuluştan sonra devlete geri vermek isteyenler bile vardı. Yöresinin Kuvayi Milliye Önderi ve Uşak Milletvekili Hoca İbrahim Efendi, tahta kılıç, bunlardan biriydi. Birinci meclisteki görevi sona erince köyüne Uşak Bozkurt geri döndü. Çocuklarına aldığı milletvekili aylıklarını geri ödemelerini vasiyet etti. Kendisini ziyarete gelen Şevket Süreyya Aydemir'e şunları söylemişti. Çocuklarım adına bir ahdım, yeminim yazarın notu var. Büyüsünler, adam olsunlar, son santime kadar hesabını çıkarıp şu fakir milletten mebus maaşı diye aldığım paraları devlet hazinesine geri versinler. Böylece bizim de bir hizmetimiz geçmişse bari hak yolunda hizmet sayılsın. Tek adam Şevket Süreyya Aydemir, 2. cilt, Remzi Yayın Evi, İstanbul 1981, 8. baskı, sayfa 166. Ankara'ya yaşamları ve aileleri dahil her şeylerini tehlikeye atarak gelmişler, hiç başarılamayacakmış gibi görünen büyük bir olayı gerçekleştirmişlerdi. Burdur milletvekili İsmail Supi Bey'in sözleri durumlarını çok iyi anlatıyordu. 3 yıl önce burada toplandığımız zaman ülkenin her yanı düşmanla çevrilmişti. Ülkenin içinde düşman vardı, kuşatma altındaydık. Geldik dedindik, uğraştık, yerle ve gökle savaştık. Sonunda Tanrı'nın yardımıyla düşmanı yendik. Bugün ile dün arasındaki fark, varlıkla yokluk arasındaki fark kadardır. Artık Yüce Meclis, özgür bir ülkenin üzerinde milletin temsilcisi olarak egemendir, ulus özgürdür. İlk meclis, Profesör Hıfzı Veldet Velidezoğlu, Çağdaş Yayınları 2. bası, sayfa 239. Ulusal Kurtuluş Meclisi niteliğindeki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, savaş ve çatışmalarla dolu 3,5 yıllık çalışma döneminde kendisi son verdi ve yerini Devrim Meclisi niteliğindeki 2. Büyük Millet Meclisi'ne bırakarak, AGE sayfa 241, Türk tarihindeki onurlu yerine çekildi. Kurtuluş Savaşı başarılmış, saltanat kaldırılmış ve Sevr yok edilerek bağımsız ve özgür bir ülke yaratılmıştı. Yoksul ve bitkin Anadolu insanı 1. Meclis öncülüğünde elindeki son olanakları kullanarak tarihte az görülen bir dayanışma örneği, benzersiz bir direnç göstermiş, Anadolu'nun ortasında tam anlamıyla bir halk iktidarı kurulmuştu. Bu gerçek bir demokratik halk hareketiydi, bir rüya gerçeğe dönüştürülmüştü. Mustafa Kemal, meclisin kendini yenileme kararı aldığı gün oylamadan hemen sonra kürsüye gelir ve dakikalarca alkışlanan şu konuşmayı yapar. Burada büyük bir tarihin içindeki ibret verici gezintimizi sona erdiriyoruz. Beynimiz ve kalbimiz yakın geçmişin bu muhteşem ve yüksek örneği karşısında saygı ve hayranlıkla doludur. Tarihte her zaman özgür ve bağımsız yaşamış bir milletin dıştan ve daha çok içten gelen yıkıcı darbelerle boğaz boğaza çarpışarak büyük bir düşmanlık alemini yenen bu meclisin yazarın notu, kudreti karşısında diz çökelim. Temiz ve açık vatanseverliğin, sağduyunun, yüzyıllarca süren acıların, haysiyet ve şerefin ve özgür millet içinde özgür insanın temsilcisi olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun şimdi bir kısmı sonsuzluğa göçmüş olan üyeleri, torunlarımız için tarihin sisleri arkasında gittikçe devleşen efsane insanlardır. Bu insanların anıları Türk milletinin karanlık, endişeli, bunalımlı günlerinde birer umut ve hayat ışığı olarak parlayacaktır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzyıllarca sonra da görev başında olacaktır. O, Kuvayi Milliye ruhunun kendisidir. Kuvayi Milliye ruhuna muhtaç olduğumuz her zaman onu karşımızda ve başımızda göreceğiz. Kuvayi Milliye ruhu, Samet Ağaoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 1981, sayfa 292. 14. Bölüm. Cumhuriyet Dönemi Partileri. Cumhuriyet Halk Partisi. Hakimiyeti Milliye ve Yeni Gün gazeteleri 7 Aralık 1922'de Mustafa Kemal'in bir açıklamasını yayınladı. Açıklamada, halktan gördüğüm sevgi ve güvene layık olabilmek için sıradan bir vatandaş olarak yaşantım boyunca sürdürmek ve ülke yararına adamak amacıyla halkçılık temelinde ve halk fırkası adıyla bir parti kurmak istiyorum deniyor. Kaynakçılı Atatürk Günlüğü, Profesör Utkan Kocatürk, Türkiye İş Bankası Yayınları, sayfa 220. ve ülkenin siyasi geleceğiyle ilgilenen aydın ve düşünürler konuyla ilgili tartışmaya çağrılıyordu. Atatürk bu çağrıdan yaklaşık bir ay sonra aynı konuyu halkla görüşmek üzere uzun bir yurt gezisine çıkacak ve Eskişehir, İzmir ve Balıkesir'de kurulacak parti ile ilgili ünlü konuşmalarını yapacaktır. Mustafa Kemal her biri 7-8 saat süren toplantılarda önceden hazırlanmış bir parti programını ve parti örgütünü halkın önüne koymak yerine program ve partinin halkla birlikte hazırlanmasının doğru olacağını, bunun için çaba harcayacağını söylüyordu. Aydınlar arasında başlamış olan parti tartışmalarıyla ilgili bilgiler veriyor, toplantılara katılanlardan hiç çekinmeden ve her konuda soru sormalarını, görüş bildirmelerini istiyordu. Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söylev, demeç, yazışma ve söyleşileri, Sadi Borak, Kaynak Yayınları 2. Basım, 1997, sayfa 217. Toplantılarda yeni yönetim biçimi, parti ve örgütlenme konularında görüşlerini şöyle açıklıyordu. Millet daha önce olduğu gibi çıkarcı grupların kurduğu partilerin peşinden gitmemeli, kendi program ve partisini yaratarak siyasi eyleme dolaysız katılmalıdır. Her görüşten yurttaşın üye olduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Örgütlerinden ve bu örgütlerin yarattığı ulusal birikimden yararlanılmalıdır. Kurulacak parti halkçılık programı üzerinde yükselmeli, bu nedenle adı Halk Partisi, fırkası olmalıdır. Tam bağımsızlık ve kayıtsız koşulsuz egemenlik ilkelerine dayanan bir politika izleyecek olan bu parti, ulusun tümünü kapsamalıdır. Sınıfsal değil, ulusal olmalıdır. Batıda görülen sınıf partileri Türkiye için geçerli değildir. Çünkü o sınıflar Türkiye'de henüz oluşmamıştır. Nüfusun %80'den çoğu köylü ve çobandır ve bu sınıfın zararına çalışan büyük çiftlikler, tarım işletmeleri yoktur. Ağalık denilen ve daha çok doğuda bulunan toprak sahipleri zengin derebeyler değildir. Kendi topraklarını bile işleyememektedirler. Mali ve ticari gücü yüksek tüccar, sanayi yatırımı yapacak milli sermaye yoktur. İşveren ve işçi gibi modern sınıflar ortaya çıkmamıştır. Çıraklar da sayılsa ülkedeki tüm işçi sayısı 20 bini geçmemektedir. Aydın ve sanatkarlar çok azdır ve aydınların çoğunluğu halkın sorunlarından habersizdir. Büyük özveriyle düşmanı yenen ordunun gereksinimleri çoktur. Her düzeyden komutanı geçim sıkıntısı içindedir. Halk büyük bir yoksulluk içindedir. Eğitim düzeyi çok düşüktür. Gerçek bir halk hükümetinin kurulduğunu söylemek yalancılık olur. Gönenç ve mutlulukları ulusal birliğin sağlanmasına bağlı olan tüm halk kesimlerinin aynı parti içinde örgütlenmesi gerekir. Bu parti aynı zamanda halka siyasi eğitim veren bir okul olmalıdır. Millet karşısında dürüst ve namuslu olmak, halka her zaman doğruyu söylemek gerekir. Kimsenin kendini halkın üstünde görmeye hakkı yoktur. Bütün dünya yeni Türkiye'nin ne yaptığını ve hangi yönde yürüdüğünü bilmeli, davranışını ona göre ayarlamalıdır. AGE sayfa 217-224 ve Eskişehir ve İzmit konuşmaları, Kaynak Yayınları 1993 sayfa 237, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 4, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 169. Mustafa Kemal, 19 Ocak 1923'te yaptığı ve 7,5 saat süren İzmit konuşmasında parti konusundaki görüşlerini şu sözlerle bitirir. Benim ve hepimizin düşünmek zorunda olduğu şey, bu ülke ve bu milleti gerçekten kurtarabilecek beyinlerin, vatanseverlerin bir araya gelmesini sağlamaktır. Bu yetenekte olan insanlar her nerede ise onları alıp milletin geleceğine yürütme işini verdiğimiz meclisin içine koymak gerekir. Davranışlarımızın belirlenmesinde akıl, bilim, deneyim egemen olmalıdır. Somut ve köklü adımlar atmak zorundayız. Eskişehir ve İzmit konuşmaları, Kaynak Yayınları 1993, sayfa 237-239. Müdafaa-i Hukuk'tan 9 Umde'ye. Mustafa Kemal Ankara'ya döndükten sonra bir yıla yakın bir süre parti tartışma ve araştırmaları ile uğraştı. Hemen herkesle görüşüyor, düşüncelerini anlatıyor, daha çok da dinliyordu. İkinci meclis için yapılacak seçimlerde kullanılacak bildiri parti tartışmalarının belirli bir aşamasında 8 Nisan 1923'te yayınlandı. aydın ve uzmanların İzmir İktisat Kongresi'nin ve halkın görüşlerinin değerlendirilerek hazırlanan bu bildiriye 9 umde ilke adı verildi.